Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu çocuk ve ergen psikiyatristi uzman doktor Tayyip Kadak. Tayyip hocam hoş geldiniz. Şimdi Tayyip hocam, biz program konularını belirlerken genellikle bir hastalık adı belirleyip bunun üzerine konuşalım diye düşünüyoruz. Ancak konu bütünlüğü açısından, merak uyandırması açısından, konuyu tamamlamak açısından iyi oluyor ama bazen de elimizde sorular birikiyor. Bu soruları cevaplandırmak da her zaman mümkün olmuyor. Çünkü daldan dala sorular geliyor. Biz de böyle daldan dala programlar yapıyoruz zaman zaman. Şimdi bugün sizinle yapmayı planladığımız programımız çocuk psikiyatrisinde çok sorulan sorular. Bunların bir konu bütünlüğü yok. Bir o konudan konuşacağız, bir bu konudan konuşacağız. Bismillah deyip başlayalım. İlk konumuz, çokça sorulan bir soru: kardeş kıskançlığı. Ne yapacağız bu birbirini kıskanan kardeşleri?
Ailenin Allah yardımcısı olsun diyelim başta.
O muhakkak da biz nasıl yardım ederiz?
Yani gerçekten zor bir durum. Çünkü iki kardeş aslında aynı sevgiyi almasına rağmen genelde, buna rağmen bir türlü verilen sevginin yeterli olmadığına dair bir, her ikisinden birinde öyle bir algı oluşuyor. Buna bağlı çeşitli stres durumları oluyor. İçinde işte karşı tarafa dair öfke, kin, nefret bazen olabiliyor. Bazen yok olsun diyebiliyorlar. Niye bu geldi? Öyle diyen çocuklar var. Veya bazen çok da farkında olmadan karşı işte ikinci gelen veya kardeşinin yaptıklarına çok tepki verme, kızma, niye öyle yapıyorsun, niye böyle diyorsun, akıllı ol deyip böyle sürekli onun üzerine gitme gibi
şikayetler. Ebeveyn hataları da var olayda.
Ebeveyn hataları da var. Böyle karşılıklı sorunlar çıkıyor. Yani kardeş kıskançlığı her zaman için olacak bir şey. Fıtrati bir şey. Yani fıtratta gelen bir şey. Ta Habil Kabil'den beri
başlamış. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam kıssası var.
Yani çok insani bir şey. Bir kere bunu çok aşırı abartmamak lazım. Çünkü olan bir şeyi niye var diye sorgulamak biraz yanlış. Sadece bu işi nasıl baş edeceğimiz ve nasıl daha doğru davranacağız, önemli olan kısım bu. Bir kere her çocuk dünyaya gelince biricik ilgi istiyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir kere daha söyleyelim. Bu bir. İki, önce dünyaya gelen çocuk genelde, her ilk başta geldiyse, gereksiz diyelim, biraz olduğundan daha fazla ilgi gösterme, aşırı böyle parm el üstünde tutma gibi durumlar oluyor. Sonra ikinci çocuk dünyaya gelince ikinci çocuğa bütün sevgi gidiyor görünüşte.
Burada ihmal de söz konusu oluyor tabii.
Evet.
Şimdi o konuyla ilgili bize de cazip gelen bir şey var. Biz çocuklarda fiziksel manada büyüme gelişme geriliklerini sınıflandırırken kvaşiyorkor ve marasmus diye iki hastalığımız var. Ya ne garip kelimeler, nereden bulunmuş? Kvaşiyorkor şuradan gelmiş Tayyip hocam. Gana dilinde ikinci çocuğun doğması nedeniyle ihmal edilip fiziksel gelişimi geri kalmış birinci çocuk demekmiş kvaşiyorkor. İyi ifade etmiş adını tek kelimeyle. O yüzden kvaşiyorkorlar belki fiziksel manada yok ama ruhsal manada devam ediyor herhalde.
Kesinlikle. Bir kere çocuğu, ikinci çocuğa hazır olmamış oluyor. Daha doğrusu bir sıkıntı çıktığında, bir şeyi paylaşıldığında kendi başına bir şeyi becerebilmesi, kendi başına vakit geçirebilmesi ve o sevginin aslında kendisi verildiği gibi kardeşi de verildiğini hissedebilmesi ve empati kurabilme becerisini çok fazla geliştirilmiyor. Bu sefer çocuk dünyaya geldiğinde, ikinci çocuk, aileler işte ne yapacaklarını çok şaşırıyorlar. İşte bazen şey oluyor. İşte bir hediye getirmiş kardeşinde, herhangi bir şey getiriyor. Çok sevdiği araba, araç, böyle çok önemli.
İnanıyorlar ama Tayyip hocam, çok işe yarıyor formül.
Bir kısmında iş ama bize gelen ve yani hastalık düzeninden kardeş kıskançlığı çok işe yaramıyor. Çünkü niye getirdi ki? İlk başta belki...
Ha, oyuncağı da beğenmiyor yani.
İlk başta beğense bile sonra niye ki getirdi ki? Gitsin bu, kapının önüne bırakın. Bu niye geldi? Bunu başkasına verin gibi çeşitli sözlerle biz duyuyoruz. Yani bu anlamda çocuğu önce ruhsal olarak hazırlamak lazım. Kardeş anne karnına düştükten sonra, bir anne karnında özellikle bariz şekilde ortaya çıktıktan sonra en azından kardeşin dünyaya gelecek. Evet, Ahmet olacak, Ayşe olacak, Fatma olacak, neyse. İşte o sene beraber oyun oynayacaksın. Güzel hayaller kurmak lazım.
Peki Tayyip Bey, bu konuda bir ideal yaş var mıdır? Yani bir çocuk kardeşi ne zaman kabullenir? 2 yaşında bir çocuk mu daha iyi kabullenir? 7 yaşında bir çocuk mu daha iyi kabullenir? Buna ait bir bilgi var mı?
Çok uzak
standart var mı?
Standart yok ama 2-3 yıl fena değil, ama daha böyle uzak 6 yıl beklemek gibi şeylerle genel çocuk, işte mesela basitinden okula başlayacak çocuk. Çocuk okula gidiyor, Ahmet diyelim ilk büyük çocuk. Gelen Mehmet. Mehmet evde annesinin kucağında.
İşte en büyük sıkıntı bu.
Yani o 6 yıl gibi, 7 yıl gibi bekleyenler ve çocuğa soran aileler var işte. İşte Ahmet, biz çocuk yapalım mı?
Kardeş ister misin?
İster misin gibi çok da fazla şey olmayan sorular var. Çocuk tabii ki ister kardeş, oyun istiyor. Ama dünyaya gelen çocuk işte el ayağı tutmayan, yürümeyen ufacık bir çocuk.
Bir yani. Oyun oynayamıyor, iki bir de rakip algısı oluştu sonradan.
Ondan dolayı bu anlamda dikkat etmek lazım. Kardeş kıskançlığında işte çeşitli tepkiler olur özellikle. Çocuk kazandığı beceri kaybeder.
Tabii canım, sonradan bez takan çocuklar biliyoruz 5 yaşında.
Sırt bez takan, işte parmak hemen sürekli oraya buraya çişini ve idrarını veya kakasını kaçıran çocuklar var. Konuşabilirken kekeleyen veya konuşması gerileyen, işte eskiden tek başına yalnız uyuyabilirken artık annesinin yanından ayrılmayan çocuklar oluyor. Mız mız, huysuz, geçimsiz, söz dinlemeyen çocuklar oluyor. Gece kabusları görebiliyorlar, işte hasta olabiliyorlar. Bari şekilde immün sistem çöküyor muhtemelen bu çocuklar strese bağlı. Çocuklar sık hastalanma başlıyor. Bu tür şeyler görülebiliyor.
Peki nasıl yaklaşalım?
Öncelikle çocuğu hazırlamak lazım. Kardeşsin, dünya geliyor işte şu bu. İşte bazen araba maraba işte işe yarıyorsa kullanılabilir ama işe yaramıyorsa...
Denemekten zarar gelmez abi.
Sabretmek lazım. İşte çocuğun her tepkisine ne sen vuruyorsun kardeşine ne böyle yapıyorsun gibi aşırı tepki vermemek lazım.
Biz diyoruz ki iz bırakmayacak kadar hasarlı ses çıkarmayalım.
Kesinlikle zaten hayatın büyümesi, büyümek o anlama geliyor aslında. Acılarla büyümek diye bir şey var. Acılarla büyüyecek o kardeş ama ona yardım etmek lazım. İşte kardeşinin olduğu ortamda beraber anne baba çocuk hatta yani en azından 4 kişi diyelim. Bir arada bir vakit geçirmek lazım. Kucağına almasına izin vermek lazım. İşte zarar verici hareketler yaptığında ama onun canı acır diye biraz bir şekilde onun aklını çelip başka bir şey yapmak lazım. Aşırı tepki verirseniz çocuğa zaten çocuk muhtemelen içinden evham dediğimiz düşünce vardır ya. Yani evham istemeden gelen fikirdir aklımıza. Çocuğun aklına böyle evhamlar muhtemelen gelip geçecektir istemeden. Bunlar da sen zarar niye veriyorsun diye kızınca çocuk hem evhamından suçluluk duyacak hem de yaptığı hatadan dolayı daha suçluluk duyacak. Bunun için bunu çok fazla önemsemeden biraz ha kardeşin canı acıdı hadi neyse bak bir daha dikkat edelim falan şudur budur demek lazım. İşte anne baba hem o iki çocuğa ayrı ayrı güzel vakit geçirebilmesi lazım. Bu tür şeyler yaparlarsa kısmen iyi olur.
Peki doktora gelmeyi gerektirecek kardeş kıskançlığı alametleri nelerdir?
Anne baba çok rahatsız oluyorsa bir kere. Çocuk çok fazla artık bu işi beceremiyorsa. Yani 2 yaşında bir çocuk için çok fazla getirmek değil de. Yani ilkokulda hemen öncesinin çocuklar olur veya daha büyük çocuklarda genelde sorunlar çıkıyor. Sıklıkla da biraz iş kronikleşince geliyorlar. İşte çocuk 6-7 yaşına gelmiş. Diğeri işte 8-9 yaşında birbiriyle kedi köpek gibi söyleme sayıp birbirine muhabbet ediyorlar diyelim. Birbirleriyle beraber olmayınca özlüyorlar ama yan yana gelince birbirini yiyen çocuklar vardır. Yani bu tür durumlarda işte hangi çocuk sorumluysa onu görmek lazım. Aslında ikisine birden bir şekilde psikoterapik yaklaşım bence en uygunu. İşte değerlendirmek lazım. O çocuklara tek başına bir kardeş kıskançlığı diye bir hastalık yok ama o belirtinin altında çocuğun altta yatan işte bir anksiyete bozukluk veya işte depresyonu var mı, bazı şeyleri çok iyi yapamıyor mu, kimi çocuk kıyastan zorlanıyor, özgüven çok düşük oluyor. Bunları bir şekilde bulup ona yönelik müdahale etmek gerekiyor.
Peki, birinci soruyu bitirdik Tayyip Hocam. İkinci soru, yemek istemeyen çocuk, iştahsız çocuk. Öncelikle çocuk doktoruna geldi. Biz şöyle değerlendiririz. Boyuna kilosuna bakarız. Bu çocuğun yaşına göre olması gereken persentil dediğimiz tabloda her şey yolunda ise anne babayı biraz teskin edip yollama eğiliminde oluruz. İki, fiziksel bir rahatsızlık var mı buna bakarız. Çocuğun boyu kilosu normalse zaten eledik. Çocuğun boyu kilosu geri gerçekten ama aradığımız hastalıklardan hiçbirinden bir şey bulamadık. Çocuk gerçekten iştahsız. Bunları davranış bozukluğu grubuna aldık. Yeme bozukluğu grubuna aldık. Size pasladık. Buyurun.
Bize şutladınız yani.
Aynen öyle.
Ya o durumda öncelikle çocuğun ne yiyip ne içtiğini bir kere az çok yine biz yine sorguluyoruz. Bunun yanında anne baba çocukta ne zaman, nerede, nasıl yediriyor bunları bir kere ayrıntılı şekilde dinlemek lazım. Üçüncüsü anne baba çocuk yemek yemiyorsa neler düşünüyor, ne gibi algısı var buna bakıyoruz. İşte anne eğer yemiyorsa ben iyi bakamıyorum çocuğuma diye düşünüyorsa veya işte zamanında ben onu emziremedim yeteri kadar işte bunun suç duygusu. İşte çocuk anne çalışıyorsa mesela o da olabiliyor veya çocuk yeteri kadar vakit geçiremediği durumlarda işte yemek yedirerek kendini mutlu etmek istediği oluyor. Bu sefer de çocuğu zorluyor. Bununla ilgili şeyler oluyor. İşte karşılıklı o inatlaşma, çekişme ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. İşte bazen babalar bile çocuk yemek yemiyor diye uğraşıyorlar
çok
ama
nadiren.
Bizim genelde aileler bize en çok hani sizin o dediğiniz grup çok gelmez genelde şey gelir böyle hani bir reklam var ya daha doğrusu bir lastik reklamı lastik firması böyle boğum boğumdur kolları molları
evet, evet.
Yani ismini onun tarzı çocuklar olmasına rağmen bütün iştahı yok diye gelen aile çok sıklıkla
ama onlar da zaten problem belli anne baba hasta
Hı-hı. Ama işte bu yemek yemeyen aile genelde hasta grup oluyor diyelim. Çocuğuyla çok uğraşıyorlar. Bir kere her çocuğunun meselesini sadece yemek gibi algılıyorlar. Halbuki insan dünyaya geldiğinde ilk yaptığı iş annesi denmektir. Yani bir şey yemek eylemi. İki insan beraber buluştuğunda ya bir çay içer ya gider bir yer yemek yer. Veya da işte bir insan ilk defa biriyle tanıştığında gidip yemeğe çıkartır. Yani hep en güzel anlar genelde ve önemli durumlar hep yemek üzerinden gider. İftar diye bir...
Milletçe böyle milletçe. Bir alışkanımız var.
Hatta evrensel bir şey bu. Bütün insanlarda böyle bir şey vardı. Yemek kültürü. Yani yemek aslında yemek değil sadece.
Paylaşmak.
Daha çok paylaşmak, işte sevgi, merhamet, karşı iletişimi içeren bir eylem. Biz yemeğe sadece işte sizin o işte çocuk 10 sisi mama yedi mi yemedi.
20 kalori aldım almadım meselesi.
O hesabı o değil. Biz hatta o kısmı hiç dikkate almıyoruz. Ondan dolayı genel çocuk doktorlarıyla bazen karşılıklı salvolar oluyor. O anne öyle şey doktor onu yiyecek diye biz yemese de bir şey olmaz diyoruz. Karşılıklı kavga oluyor ister istemez. Genelde anne babaya çocuğunun yani yemeğinin böyle bir önemi olduğunu fark ettikten sonra bir şekilde yani yemese de çocuğun bir şekilde hayatta kalması gerektiği. Bunun için bunun ister istemez nasıl diyeyim dürtüsel olarak içgüdüsel olarak çocuğun yeme eylemini bulunacağı. Öyle ya da böyle oradan bir kuru ekmek, yavan ekmek.
Kraker.
Onlarla doyuracağı. Yani çocuk bir şeyler yiyor aslında. Sizin istediği kadar yemiyorsa biz o yolunda gitmen çevreyi düzeltmemiz lazım.
Peki pozitif anlamda söyleyebileceğimiz şeyler var mı? Mesela çocuklar yeni öğrenmeye başladığında koy önüne bir tabak makarna, ser bir sofra bezi, eliyle yesin. Oyun oynasın. Denilebilir mi? Veya çocuğun gönlü olsun diye parka çıkmak doğru mudur? Televizyon karşısında seyretmek, televizyon seyrederken yemek yemek doğru mudur?
Ya bunlar çoğu doğru değil. Özetlersek şöyle. Çocuk bir kere yani hani sizler daha iyi söylersiniz. 7-8 ay itibaren bu hafif böyle sebze,
pürtüklü
gıdalar yemesi lazım. İşte 1-1,5 yaş itibaren ne zaman kaşık tutup yemek çabası için onu teşvik etmek lazım. Döke saçı da olsa yemesi lazım. İşte çatalla yiyebileceklerini öğretmek lazım. Yani 1-2 yaş döneminde mümkünse bir ortamda, bir yerde, gerekirse yere sofra bezi serip döke saça, işte saçı maçı yağlansa da yani o keyif alarak bir şekilde yemek yemeyi sağlamak lazım.
Yemek
ama
yemenin keyifli olduğunu vurgulamamız lazım.
Ve de çok da uzatmamak lazım. 45 dakika, 1 saat, 2 saat anne yemek peşine koşmaması daha uygun. Daha
10 dakikada, 15 dakikada ne yediyse toplayalım mı?
Yani 15-20 dakika ya da yarım saat. Yani oyuncu, gerekirse sevdiği bir oyuncağı da alıp bir tanesini beraber şakalaşarak, konuşarak yemek lazım. Ama yarım saat için ne yediyse bu kadar. Sonra ara öğün zamanı gelene kadar mümkünse yeni bir şey vermemek lazım. Çünkü hiçbir şey yemediyse kalkıp ara bir saat geçince bir daha bir şey vermemek uygun. Vermek uygun değil daha doğrusu. Ya da çocuk acıktı anne bana tost işte sabah işte bana yap bana sucuklu yumurta yap ne bileyim böyle çok sevdiği bir şey söyleyip yani anneler yedirmemesi lazım. Çünkü istediği vakit her şeyi yememesi lazım. Daha çok şey sabah yemeği, ara öğün, öğle yemeği, ara öğün, akşam yemeği gibi o mümkün
düzene uyalım yani.
Düzene uyması. Bunu oturtabilirse çocuklar düzene giriyor ama bunu oturtmadı mı işler zorlaşıyor.
Peki bu işte de o zaman sabır, anlayış ve düzen, disiplin diyoruz.
Bir de şu var. Ne yediğini çocuğun anne müdahale edebilir. Ama ne kadar iyice müdahale edemez. O çok önemli. Zorla ağzına tıkmalar, televizyon karşısında tutmalar, işte parka getirmek işte ya da işte balkona çıkartıp orada gelen geçeni seyrederek de yemeği ya masada ya da yerde sofra bezinde uygun bir yer yapmak lazım. Başka bir şey başlıyorsa bu zaten başka sorunla doğuracaktır. Genelde biz sık şunu görürüz. İşte ilk dönemde kolikleriniz ağrılar olur. Sonrasında işte gazı olur çocuğun. İşte ne bileyim egzama gibi şikayetler çıkar çocuklar. İşte sonra yemer etti başta. Yemer etti sonra biraz toparlar gibi olur. Davranış sonra inatçılık diye bir silsile başlar. Onların ön habercisi olur bu tür semptomlar devam ediyorsa.
Peki. Teşekkür ediyoruz Tayyip Hocam. Şimdi alakası bir başka konu başlığına geçiyoruz. Tuvalet eğitimi. Bizim çocuk kitaplarında yazan bir çocuk önce idrarını yapmayı, tutmayı öğrenir. Küçük tuvaletini, çişini. Daha sonra büyük tuvaletini, kakasını tutmayı öğrenir. Önce gündüz kontrolünü sağlar, sonra gece kontrolünü sağlar. İdeal aylar 18 ila 36 aylardır. Kız çocuk biraz daha önden gider bu ayları tutturma açısından. Diyoruz fiziksel gelişim olarak da siz ne diyorsunuz? Ne zaman başlayalım?
Siz dediğiniz yaşlarda başlasak uygun diyelim. Yani çünkü bir kere çocuğun nörolojik olarak belli bir düzeye gelmesi gerekli. Bir o. İki, çocuğa bir şekilde o alışkanlığı kazandırmak önemli. İşte gündüz vakti eğer çocuk altını tutamıyor bile olsa 1,5 yaş civarına itibaren sürekli olmasa da yarım saatte olmaktan işte 2 saatte bir sürekli tuvalete götürmeye çabalamak lazım. Mesela genelde aileler işte gece aslında çocuk kuru kalkmasına rağmen gündüzde yine altını bezleyebiliyorlar.
O külliyen hata. Yani gece idrar kontrolü yapan bir çocuğun gündüz kaçırması için tek sebep vardır. Bir, oyuna eğlenceye daldı, unuttu, kalkmadı. İki, kardeş kıskançlığı gibi ikinci bir sebep var. İnadından yapıyor.
İşte inadını, genelde inatlaşma sorunu ortaya çıkıyor. Burada çok sert olmadan, tatlı dille çocuğu sürekli işte tuvalete götür getir, çok fazla kızmadan, niye kaçırdın diye sürekli eleştirmeden, kaçırmadığımı 3-5 damla bile çişini yaptıysa mesela aferin oğlum ne güzel yaptın deyip öpmek, koklamak. Burada maddi bir ödül vermeden daha çok sevgi.
Maddi ödül verirsek ne olur? Rüşvetçi mi olur çocuk?
Tabii rüşvetçi, zamanla o rüşvetli yetmeyecek. Yani insanın gözü doymaz. Önce bir çikolatası doyan çocuk zamanla işte bir spor ayakkabısı ister. İşte çizgi filmi gitmek ister, sinemaya gitmek ister. Sonrasında daha büyük pahalı maddi ödüller ister. Sürekli bu uzar.
O kapıyı çok açmayalım diyorsunuz yani.
Evet.
Peki şöyle diyelim. Denedik ya çocuk işte bezini takmıyoruz gündüz ya da gece. 3 gün 5 gün idare etti, sonra geriye dönüş oldu. Çocuk tekrar çişini kaçırıyor. Böyle bir durumda geriye dönüp tekrar bez bağlayıp 3 ay sonra bir daha denemek mi daha idealdir? Yoksa bu geri dönüş kapısı kapalı deyip inatla devam mı etmek daha iyidir?
Bir kere tekrar kaçırdıysa bir ortada yolunda gitmeyen bir şey var mı onu bir düşünmek lazım. Çocuğun hayatında bir değişik oldu mu? İşte enfeksiyon geçirdi mi diye size mesela çocuk hastalıktan gitmesi lazım. İşte ev düzeni bozuldu mu? İşte misafire gittiler mi? Eve yeni misafir geldi mi? İşte evde tartışma oldu mu? İşte kardeş dünyaya geldi mi? Yani birçok çocuğun hayatını bozan bir şey var mı diye kazanılmış beceriler niye kaybetti bunu sorgulamak lazım.
Şimdi kardeş kısmı kolay. İdrar yolu iltihabı oldu onu da anlarım ama mesela kalıcı olarak bir ev değişikliği yapıldı veya işte bir köye gidildi 2 ay orada kalındı gibi sebeplerde çocuk bunu beğenmediği ortamı protesto anlamında mı kaçırmaya başlar?
Uyum sorunu diyelim. Sadece her şey protesto değil de uyum sağlamakta zaman oluyor çocuklar. Onun için böyle regresi oluyor deriz. Geriler yani kazan bir şekilde gerileme diyelim. Ruhsal olarak geriliyor. Yani ısrar etmek en uygunu. Tabii ki çok fazla kızmadan işte aşırı tepki göstermeden.
Yani bezi bağlamayalım tekrar.
Bağlamamak daha uygun. Ama bazen bağlandığında çocuk 3 ay sonrası geri toparlayıp ama bunlar nadir. Yani şey kör göze parmak sokmamak lazım. Eğer sen bir daha bağlarsan çocuk o rahatlığı bir daha alışacak. Ve zaten nasıl olsa ben canım istersem inadına hala altımı tutabilirim deyip çocuk aileyle inatlaşabilir. Yani çünkü 3 yaşından sonra anaokuluna gitmesi gerekiyor. Çocuğun kreşe gitmesi gerektiği durumlar oluyor. İşte anne baba çalışıyor veya bazı neden gitmek aile göndermekse çocuk gitmiyor. O zaman onun için çocuk 1 yıl okuldan geri kalıyor. Birçok etmen olduğu için ister istemez çok inatlaşmadan kazandığı vakitte kazandıysa devam etmek lazım. 3-5 ay sabredecek aile.
Peki şimdi bunu demişken bununla ilişkili ikinci bir konuya geçelim. Enürezis, enkoprezis. İdrar kaçırma, büyük abdest kaçırma, gayete kaçırma. İdrar kaçırmayla ilgili olarak az önce de dedik. Beklenti 18 aydan sonra çocuğun önce gündüz daha sonra gece idrarını tutmaya başlaması beklenir. Bunun için belli bir nörolojik olgunluğa ulaşmak lazım. Belli bir fiziki kitleye ulaşmak lazım. Ancak bu bir de çan eğrisidir. Neticede 100 çocuğun 97'si şu kadar süre içerisinde idrarını tutar ama bir kısmı daha geç tutar. Bu bazen bazı kaynaklarda 8 yaşa kadar, bazı kaynaklarda 13 yaşa kadar normal kabul edilebilir deniyor. Ama bunların hepsinde altta yatan bir aile öyküsü var. Sorduğunuzda bunun annesi ya da babası da 6 yaşına kadar düzenli olarak geceleri idrarını kaçırmış imiş oluyor. Ne yaparsak yapalım boş, zaten çözüm üretemiyoruz bunlarda. Fiziki manada bizi ilgilendiren kısım, biz çocuk hekimi olarak 3 yaşına, 4 yaşına, 5 yaşına gelmiş bir çocuk gündüz ya da gece idrarını kaçırıyorsa bir idrar tahlili isteriz, bir idrar kültürü isteriz. Kabaca böbrek fonksiyonlarını bir değerlendiririz. Çok olmadı bir de ultrasonografi yaparız. Eğer bunlarda bir problem bulamamışsak, bulmuşsak diyelim ya da bir enfeksiyonu var çocuğun bundan kaçırıyor, veririz bir antibiyotik tedavisi, mesele biter. Yaptık ultrasonu, çocuğun mesanesi olması gerekenden çok küçük ya da olması gerekene göre çok geniş. Ha böyle bir problem var, ürolojik bir defisit var, oraya yönlendiririz. Ama baktık ki ortada hiçbir problem yok. Çocuk 5 yaşına kadar geldi, 6 yaşına kadar geldi, her gece çişini kaçırıyor.
Her gece kaçırıyorsa bir kere bir sorun var zaten. 4-5 yaşına kadar çocukların altını kaçırmasında bir sorun olarak görmüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam enürezide 5 yaş, enkoprezide 4 yaş. O sayıları karıştırırım.
4-5 mutabakatta yok zaten.
Yani 5 yaş diyelim. 5 yaşında önce çok altına gece kaçırıyorsa, çiş olsun, gündüzleri kaçırırsa çok fazla dikkat etmeyelim demiyorum da hani hastalık düzeyinde değildir bunlar. Fakat 5 yaşını geçmiş hala gece altını kaçırıyorsa bu bir sorun var. Bir kere anne babanın öncelikle bu sizin anlattıklarının yanında çocuğa tuvalet eğitimi nasıl verdi? İşte inatlaştılar mı? İşte araya bir sorun çıktı, geri tekrar mı başladı, aslında kazanmışken bunları sorguluyoruz. Emosyon olarak, duygusal olarak çocuk bir sorun yaşadı mı, kaygısı arttı mı, bunlara bakıyoruz. Bunun yanında anne çocuğa tuvalet eğitimini işte yete kadar kazandırdım, yani ne bileyim işte hala altını geceleri bezliyorsa veya
kolaycılığa alıştırırsa
işte altına muşamba seriyorsa çocuk fark etmiyor zannediyor ama çocuk rahat, ama anne de rahat aslında. Nasılsa yatak, yorgan bir şey olmayacaktı. Anne de rahat oluyor, çocuk da rahat oluyor. Bu tür şeyleri varsa bunları kaldırmak gerekiyor. Çocuğu bir kere rahat alıştırdık mı çocuk ilerlebet devam eder yoluna. Onu bir kere azaltmak gerekli. İşte gece yatmadan önce sıvı kısıtlaması önemli.
Fiziki tedbirler.
İşte yatmadan önce mümkünse tatlı dille tuvalete yollamak, götürmek lazım. Mümkün olunca iyi tuvaletini yaptırmak lazım. Uyuduktan 1,5-2 saat arası, genelde 1,5 saat deriz, uyandırmak gerekiyor. Çocuğu tuvalete götürmek iyidir. Çünkü bir de uyanık olması mümkün olduğunca ki tuvalete gitsin. En azından bir kere kaldırmak lazım. 3-4'ü çok fazla önermiyorlar gece uyandırmaya, 2-3 kere. Bazen şey olabilir, gecenin işte ne bileyim gece hep 4'e doğru hep kaçırıyor gibi bir şey varsa bir kere gece 4'e doğru çocuğu uyandırmak en uygun, ama çocuk geceleri kaçırmıyor, ilk başta sürekli kaçırıyorsa sık olan budur. Bir kere kaldırmak yeter, bunları yapmak iyi. İşte çocuğa takvimde güneş, bulut, işte kaçırdığı vakit işte yağmur bulut klasiktir işte, veya işte eksi negatif
bir şey.
İşe yarayabiliyor. Çocuk işte ama göstermek işte, çocuk işaretleyecek, anne baba gösterecek, beraber boyayacaklar. Hem beraber aktivite yapmış oluyor çocukla anne. Ve bir yandan da işte azalınca aferin ne güzel, bak bugün kaçırmamışsın, işte bakalım yarın.
Bu sayfa hep güneşli.
Evet, çok güzel, onlar hoşuna gidecek. Bu sefer çocuk bunu telkinle bir şekilde yapacak. Bunlar alışkanlık haline gelir. Eğer bunlar hala işe yaramıyorsa, 1-2 ay daha şeyden sonra takibe rağmen olmuyorsa, o zaman biz medikal tedavi başlıyoruz. Bir kısmı işte imipramin başlıyoruz genelde. Hem bunun yan etkisine yararlanıyoruz.
Ama depresyon ilacı aynı zamanda.
Evet, depresyon ilacı, ama yan etki olarak da işte idrarı tuttuğu için çok da kullanıyoruz. Ve muhtemelen çünkü de var olan anksiyete durumunu azalttığı için, depresif şeyleri durumları azalttığı için faydalı oluyor. Diğer bir hususta şey olabilir, minirin denen bir ilaç var.
Şimdi desmopresin.
Desmopresin, o verilebilir. Onu genel üroloji uzmanları daha çok tercih ediyor. Biz de bazen ekliyoruz veya sıklıkla eklediğimiz durumlar oluyor. Bunları vererek çocukları 6 ayla 1 yıl arası kullandırıyoruz.
Daha sonra bu yeteneği kendisi mi kazanıyor çocuk?
Evet, kazanmasını bekliyoruz. Eğer hala çok ilaçlara rağmen dirençliyse de alarm tedavisi dediğimiz bir şey var. Genelde medikalcilerde oluyor. İşte çamaşırına sensör var, işte ıslaklığı hisseden. İşte çocuk o kaçırdığı anda bir zil çalıyor. Sabahları uyandıran o zil. O
çalar saat tarzında.
İşte bunu uyandırarak çünkü bu beceri kazanmasını sağlıyoruz.
Ama bazıları, ne oluyor sonra çocuk ya bu gürültüyü duyunca bir anda uyanıyor, iki damla kaçırınca?
İşte şartlı refleks şekilde öğreniyor bir bakıma. Öğrendikten sonra aile rahatlıyor. Bir de en önemli şey, bu olayın çok sık görüldüğünü çocuğa anlatmak lazım. İşte 10 çocuktan kesin ikisinin üçünde sınıfında birilerinin olabileceği, utandıkları için kimse kimseye söylemediği, bundan dolayı onun benlik saygısının azalmasına gerek yok. Bu bir hastalık oldu, ilaçla düzelebileceği, ilaçsız da düzelebileceği, bunu bir hastalık olduğunu anlatın, çocuklar rahatlıyor. Ondan sonra düzeliyor. Zaten ilk muayeneden sonra bize çocuk psikiyatrisine gelip %50'ye kadar varan oranlar düzelebilen çocuklar var. O da ayrı bir bilgi.
Peki. Peki Tayyip Hocam, teşekkür ediyoruz. İlk kısımda kardeş kıskançlığı dedik, yeme bozukluğu dedik, tuvalet eğitimi dedik, tuvalet eğitimindeki başarısızlıklardan bahsettik. İkinci kısımda yeni sorularımızla devam edeceğiz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı, uzman doktor Tayyip Kadak. Tayyip Hocam, ilk bölümde böyle daldan dala soru soracağız size demiştik. Daldan dala atlamaya devam ettik. Programın ilk kısmını idrar kaçırma şikayetiyle bitirmiştik. İkinci kısımda da büyük abdestten bahsedelim. Dışkı kaçırma, gayete kaçırma. Kaç yaşa kadar normaldir? Ne zaman tedbir alalım? Tedavisi mümkün müdür?
İşte 5 yaşına kadar çocuklar zaman zaman altına kaçırabiliyorlar. Birinci bilgi bu. İki, mesela işte mekan değişikliği, kreşe gitme, anne babanın tartışması, herhangi bir durum, çocuk kazanırken bu becerisiniz. Ama bazen inadına veya bir şeye kızdığı için ortada bir koku halinde bir kaka parçası bulabilirler.
Toptan bir yapma değil de küçük bir parça da kaçırma, buna
bazen,
giriyor değil mi?
Bazen miktarı da çok olabiliyor. Özellikle o durumlarda böyle bir hediye bırakır gibi ortalıkta bırakabiliyor çocuklar. 5 yaşına kadar zaten normal. Bu anlamda biz çok fazla müdahale etmiyoruz. Yine de ister istemez eşlik eden şey, kabızlık var mı yok mu? İşte fissür dediğimiz anal fissür tarzında işte makat bölgesinin bazı yaralanmalar var mı? Bunları açıdan çocuk uzmanı veya gastroenteroloji yolluyoruz ki böyle bir şey ihmal etmeyelim veya çocuk cerrahı.
Temiz kağıdı alalım önce
temiz
diyorsunuz.
Temiz kağıdı. Çünkü bize gelince bir türlü kurtulamayabiliyor aileler. Her şey psikolojik, her şey psikiyatrik gibi algılıyorlar. Bir kere bunları ihmal etmemek lazım. Çocuğun beslenme alışkanlığını düzenlemek gerekiyor. Biraz bu konuda sorunlar varsa bunları azaltabilirse çocuk bir şekilde uygun şekilde kakasını yapmaya başlarsa bir şeyler daha yoluna girer diye düşünüyoruz. Fakat bununla beraber çocuk okula başlamış oluyor. İşte altını hala kaçırabiliyor.
Başlayamıyor ki o zaman.
Mesela ayda bir kere en azından altını kakasını kaçırıyorsa çocuk ve çamaşırına bulaş tarzında bir miktar kaka varsa bu durumlarda biz bunu hastalık olarak görüp incelememiz gerekiyor psikiyatrik açıdan. En sık görülen durum çocuğun anne babasıyla olan psikolojik olarak olan çatışması. Yani görüş herhangi bir çatışma olmayabilir, kavga gürültü olmayabilir ama bir şekilde çocuk inatlaşıyordur. En çok inatlaşma durumunda olur. Bu tür durumlarda kaka kaçırılıyor. Burada annenin babanın bir yaklaşımı ne de yine bunu önceliyoruz. İşte kaçırınca kızıyor mu, işte biber sürerim, işte çakmak yakarım, işte bilmem ne yaparım gibi böyle olumsuz tepkiler olmaması gerekli. İşte geçmişte bunlar varsa bu işi zorlaştırabiliyor. Bunları inceliyoruz. Annenin babanın tavırını o kaçırma durumundakini değiştirmek lazım. En basitinden işte olumsuz bir tepki vermemek gerekiyor. Yok saymak bence önemli. İşte kokuyorsa bile uyarmamak gerekli. İşte bunun yanında çocukla anlaşma yapıp en basitinden çamaşırını kirli bir poşet, kirli poşeti bulup her gün oraya bırakmasını sağlatmak. İşte sabah ve akşam yemeğinden sonra yarım saat 45 dakika sonra bir saat sonra tuvalete gitmesini sağlamak gerekiyor. Bunun yanında ima etmeyin dedim ya, bu çocuk konu çok önemli. Çocuk bir şekilde arada seni kaçırmaya devam edecek. Kaçırmaya devam etti, niye kızmamak gerekti? Bunu böyle bir döngüsel bir durum olabilir. Bir süre çok iyi giderken geri kötüleşebilir. O durumda acaba yine ne gibi bir olay çocuk yaşadı da sorun çıktı? Onu gözden kaçırmamak gerekiyor.
İlaç tedavisi falan söz konusu mu?
Enkobrez'de biz çocuk psikiyatrisi ilaç tedavisi doğrudan vermiyoruz. Ama eşlik eden psikiyatrik patoloji durumunu da veriyoruz. Depresyon, anksiyete bozukluğu, dikkat eksikliği, işte davranış bozukluğu, o durumda ilaç veriyoruz. Ama doğrudan enkobrez tedavisi için bir ilaç vermiyoruz.
Peki. Peki Tayyip Hocam, biraz farklı bir dala atlayalım şimdi. Yalan söyleyen çocuk.
Aslında birbirine yakın konular. Yalan söyleme kadar enkobrez aslında bir inatlaşma unsuru olarak geçebilen bir durum. Yalanları ikiye ayırmak lazım. Pembe yalan ve
mor yalan mı diyeceğiz?
Kötü yalan diyelim, gerçek yalanlar diyelim. Pembe yalanlar genelde çocukların küçüklüğüne itibaren işte uydurduğu, olmayan şeyleri söylediği durumlar.
Hadi ama onları anlıyoruz, çok önemli değil. Gülüp geçiyoruz onlara da.
Ama aileler o konuda çok aşırı tepki gösterdiğinde çocuklar zamanla yalana teşvik gibi olabiliyor. Her türlü çocuğun uydurduğu şeyi, aa niye yalan söylüyorsun, niye diye yapıp uyarmamak gerekli. Bir şekilde ya bak böyle bir şey olmadı diye farkındalık hissi yapmak ve inanmadığını göstermek lazım. Genelde yalan söyleme çocuk bir durumu kurtarmak için söylüyordur. Hepimiz öyle yaparız. Yani hatırlar, öğretmen soru sordu, niye ödevi yapmadın? İşte hocam elektrikler kesildi. İşte şu ne oldu? Durumu kurtarmak.
Buradan sonrası yalanlar, buradan evet. Sonraki yalanlar anlamlı.
Yani durumu kurtarmak için söylenen yalanlar, aile aşırı tepki gösterdiğinde yine sıkıntılar çıkıyor. Niye yalan söyledin, niye yaptın? Asıl nedeni bulmadan çocuğu doğrudan kızmak, aşırı tepki göstermek doğru bir şey değil. Hangi durumlar yalan söyledi önemli. İşte çok bariz yalanlar, etrafı karıştıran yalanlar olduğunda çok önemli. Bence burada kritik nokta annenin babanın çocuğa yalan söylüyorsun ama ben bunu biliyorum, bu mesajı verebilmesi çok önemli. Eğer sen kalkıp işte gizli saklı işler yapmak veya işte çocuğun arkasında iş çevirmek veya çocuğun her söylediği söze inanmamak tarzında bir durumu tarzda davranmaya başladıysan çocuk zaten yalan söylemeye devam eder. Güvenim yok diyecek. Diğer taraftan anne baba da çocuğa güvenemediği için bu sefer aşırı tepki gösteriyor. Kısır döngü var. Burada önemli olan öncelikle bir beyaz sayfayı açabilmek lazım. Hadi bundan sonrası için iyi şeyler yapmak lazım deyip bir anlaşma yolu bulmak gerekiyor.
Bu kadar yani, yok farz etmeyeceğiz ama üstüne de gitmeyeceğiz.
Yani şey anlamda üzerine işte ceza verebilirsin. İşte sevdiği bir şeye mahrum bırakmak, işte yaptığı işin doğru olmadığını anlatmak lazım. İstediği bir şeyle mahrum kalırsa ceza olarak söylemek lazım. Ama işte bir şekilde pire için yorganı yakan aileler çok fazla yalan yalan diye. Tek başına yalan bence bir sorun değil. İlk başta bir iki kere söylenen iş kronikleştiğinde veya eşlik eden başka sorunlar çıktığında işte okulu asmak olabilir, İşte dersi mesela en basit çocuk dersi nottan düşük alıyor veya zayıf alıyor. Anne baba yalan söylüyor. 3 aldım, 5 aldım diyor. Anne buna inanıyor. Veya doğru çocuğu tespit etmiyor. Sonra bir bakıyor yalan söylemiş. Sen niye bize yalan söylediğinde çocuk muhtemelen anne babanın en basitten yalan düşük not aldığında çok aşırı tepki göreceğini, kızacağını, yeteri kadar ilgi göstermeyeceğini, cezalandırılacağını düşündüğü için yalan söylüyordur. Bence önce bunu önemsemek lazım. Birinci plan bunu araştırmak lazım. Buna rağmen hala yalan söylüyorsa bu sefer muhtemelen bu huy haline gelmiştir. Bununla ilgili çeşitli psikiyatristen değerlendirmek lazım. O zaman doktora götürmek gerekir veya pedagoğa veya psikiyatriste, psikoloğa.
Peki. Şimdi bir başka soru. Anlamsız korkular, yaşıyla uygun olmayan korkular, ölümden bahsetmeler. Bir hastalık mıdır? Tedbir alınır mı? Nasıl yaklaşalım?
Anlamsız korku derken niye kastettiğimiz bence önemli. Mesela bir insan köpekten korkuyorsa çok da anlamlıdır aslında.
Yok, buna hiç itiraz etmiyoruz.
Ona fobi diyoruz zaten. Nedeni belli olan şey işte böcekten korkan, kan görünce korkan kişiler var, yüksekten korkan insanlar var. Bunlar zaten fobi dediğimiz bir durum. Açık ve net, somut bir şeyden korkuyor.
Korkulması anlaşılır meseleler.
Evet. Ama mesela çocuk karanlıktan korkar. Böcekten korkabilir. İşte gece eve hırsız girebilir diye korkabilir. İşte okula gittiğinde yalnız kalacağım diye korkabilir. Annesinin babasının başına kötü bir şey gelecek diye korkabilir. Bunlar var. Bir de bunun yanında son zamanlarda ülkemizde işte malum işte ekolojik düzen bozulduğu için gittikçe işte mesela Ağustos'un ortasında bir anda öğlen 4 gibi ikindi yazını okumamışken karanlık bulutlar geliyor.
Evet, geçen haftalarda oldu.
Fırtına oluyor.
Gök gürültüleri.
Gök gürültüsü, ani şimşek çakmaları. Bir anda yoluna gitmeyen fırtına. İşte veya deprem gibi durumlarda, böyle felaket durumlarında çocuklar yine korkabiliyorlar. Aslında bunu anlamsız değil, daha çok yersiz diyelim. Çocuk bir şekilde yani karanlıkta hiçbir şey olmayacağını bari şekilde bilirken ona rağmen yine korkuyor. Bu çocuğun bir şekilde kendisini yeteri kadar sakinleştirememesi, aklına gelen korkuların gereksiz olduğunu dair bir algıyı bir türlü oluşturamamasıyla alakalı.
Peki nasıl yaklaşalım bunlara? Yani tepki vermek mi doğru, vermemek mi doğru, alttan mı alalım?
Öncelikle canım bunda ne var korkulacak diye söylememek gerekiyor.
Çünkü karanlık her gece olacak yani, her gece aynı senaryo.
Yani çocuğun korkusunun gerçekten anlamlı olduğunu, yerli olduğunu hissini vermek lazım. Bak ben seni anlıyorum, gerçekten korkuyorsun mesajı vermek lazım ki çocuk o zaman rahat rahat asıl ne gibi şeylerin korktuğunu ve karşıdaki kişinin beni anlıyor, ben ona o zaman güvenebilirim duygusu oluşuyor.
Anne yani babadan... Güvende, yoksa sabaha kadar ışık yakıp başını mı bekleyeceğiz?
Yani bu bekleyen kişiler var, o zaman da devam ediyor zaten.
Her gece mi bekleyeceğiz ondan sonra?
Beklememek gerekiyor. Onun için diyorum, öncelikle anlamak. Ya canım ne korkuyorsun oğlum, işte hiçbir şey yok demek yerine. Hadi bakalım orada ne var? Ha bak işte karanlıkmış. Işığı yaktık, işte o da aydınlık oldu. Bak,
dikkati dağıtmak belki.
Tabii. Bak ben senin yanındayım. Eğer işte koridorun ışığı açık mesela gerek. Gece işte odasında yalnız yatamayan, karanlıktan korkan çocuklar için. İstediğine gelip odamıza gelip kapıyı tıklatıp izin alıp bizim yanımıza gelebilirsin, bizi uyandırabilirsin tarzında yaklaşmak lazım. Uyuyana kadar yanında beklemek en uygun, yarım saat 45 dakika. Genelde masal okumak lazım, hikaye okumak lazım. Çocukla sarmaş dolaş yatmamak gerekiyor bu durumda. Beraber uyumak çok uygun değildir. Genelde ten temasına müsaade ediyoruz ama sarmaş dolaş...
Yani çocuk yatağında yatacak, annenin elini tutacak, kitap okunacak.
Yanında oturup bir şekilde konuşacak yani. Buna yakın bir ortam. Bu birincisi işte... Mesela başka hangisini söyleyeyim, örnek işte dışarı çıkmaktan korkan çocuk mesela elini alıp beraber çıkabilmek lazım. Beraber bir şey yapabilmek gerekiyor. Böcekten korkuyorsa alıp çocuğun üzerine böceği atmamak lazım. Maruziyet tedavisi diye bir şey var. Böyle değil, alıştırmak lazım. Önce uzaktan göstermek, gerekirse resmini göstermek. İşte dokunmak, sonrasında işte...
Sevimli bir çizgi film karakteriyle belki benzeştirmek.
Aynen, o tarzda yaklaşmak gerekiyor.
Peki şimdi çocuğumuz gece rüyasında canavarlar görüp uyanmış. Ne olacak? Biraz araştırdık ki o gün bilmem ne çizgi filmi seyredilmiş. Buna bağlı bir rüya görülmüş. Bunun sıkıntıları. İşte rüyada çocuk camdan atlıyor. Çocuk da camdan atlıyor. Bu tip şeyler. Affedersiniz, çizgi filmde çocuk camdan atlıyor. Bizim çocuk da camdan atlamaya kalkıyor gibi. Varacağımız nokta televizyon ve zararları. Televizyon seyredilmeli mi? Kaç yaşından sonra seyredilmeli? Zararları var mıdır? Televizyon bağımlılığı. Daha sonra internet bağımlılığı. Bu konularda neler söylersiniz?
Aslında bu konu genel ismi artık ekran bağımlılığı diye bir şey durumu var. Veya sanal bağımlılık. İşte interneti işine katarsak işte birçok telefonda artık her şeye ulaşılabiliyor. Hem televizyon, hem internet, hem böyle işte bazı sosyal medyalar üzerinden çeşitli bir etkileşim halinde oluyor insanlar. Bu anlamda hem büyükler de bağımlı, bunu gözden kaçırmamak gerekiyor.
Bunu artık bir yetişkin psikiyatrisiyle konuşacağız.
İnşallah. Yani bize geldiğin için isterseniz yetişkinler biz muhatap oluyoruz. Bunun için önemli. Yani siz ne kadar çok vakit geçirdiğinizi önce hesap edin derim. Mesela aslında bir süre ölçer olsa aileler kendilerine kadar kaç dakika internet başına kalıyor, kaç dakika televizyon başına kalıyor. Bir kere bunu değerlendirmek lazım. Bunu
çocuk şunu... sizden görüyor zaten.
Evet. Çünkü örnek olan rol model şahsiyeti anne baba ve çevredeki insanlar. Diğer bir husus şu. Mesela bir anne çocuğuna babası işte çok iyi bir akıllı telefon almak istemiyor. Saklıyor bir yere kadar ama diğer sınıfın 19 tane çocuğun annesi babası alıyorsa, akıllık yapıp alıyorsa çocuğuna, o çocuk ister istemez bunu isteyecek ve bu sefer de çok fazla heves başlayacak. Merak edecek, aklı bununla meşgul
olacak. Ayrı bir tabu.
Ayrı bir tabu. Bunun için bunlara bence önce dikkat etmek gerekiyor. Ki yani çocuk işte kaçamayacak yani. Öyle ya da böyle zaten internete, televizyona, işte akıllı telefonun üzerinden birçok internete ulaşacak. Bunun yaşı ne zaman, ne kadar geç olursa o kadar iyi aslında.
Bizim normalde klasik çocuk kitaplarındaki bilgi ilk 6 ay 0. Aslında ilk 2 yaşa kadar 0. 2 yaştan sonra kademeli olarak işte çocuğa uygun şeylerin izlenmesi uygundur deniyor. Çünkü bir kere organik olarak bazı epilepsi türleri çakan ışıklara, flash efektlere duyarlıdır. Çocuk tamamen epilepsi hastası hiçbir problem yaşamazken seyrettiği bir çizgi filmden sonra sara nöbeti geçirebiliyor.
Evet.
Bu en uç örnek. Bu her zaman olan bir şey değil ama bunun dışındaki kısımlar işte daha çok psikolojiyi ilgilendiren kısımlarda ne dersiniz?
Yani 3 yaşa kadar ne kadar az ekran başına kalırsa çok iyi. Mesela bir tane bebek kanalı var. İsmi bebekle özdeşmiş. Yani bu tür kanallar çok uygun değil. Zaten o büyülenip kalıyor çocuklar. Bu tür durumda çocuk etrafıyla ilgilenmediği için işte otistik belirtiler bile ortaya çıkıyor ve bu en ciddi durum. Diğer bir konuda konuşma gecikmesi. Üçüncüsü anne babanın çocukla olan karşılığı iletişimi azalıyor. Çocuk çocuğa çok iyi bakan bir bakıcı evde olduğu için onunla vakit geçiriyor çocuk. Anne baba rahat ediyor. Bu anlamda tehlikeli. Yani 3 yaşın önce çok fazla muhatap olmaması en uygun ama tabii ki zamanla muhatap olacak. Küçük çocuk çizgi filmleri üzerine vakit geçirmez. Zaten orada eğitici şeyler oluyor. Onlara muhatap olmak lazım. Ama ne bileyim kreşe gittiğinde işte biraz bir yerlere muhatap vakit geçirdiğin çok zaten o kadar çok fazla düşkün olmayacak. Ama düşkün olsa ne yapacağız? En büyük sorun bu.
Peki bir kere sınırı çizelim. Yani her gün yarım saat seyretse uygun mudur? Bir saat seyretse uygun mudur? İki saat ne diyeceğiz süre?
En fazla bir saat diyelim de çok fazla önünü aşmayalım diyorum. Yani bir saatin açıkçası kitaplarda şurada burada çok ben görmedim. Net bilgim yok ama bir saatten az da rutinde klasik bir teamül gibi bir şey söylüyor. Ama bir saatten fazla zaten çocuk izliyor. Burada önemli olan çocuğa televizyonu, interneti, işte telefonları kaldıracağım. Onun yerine koyacağımız çok önemli.
Şimdi aileler kaldırdık saksı gibi otur oldum burada.
Evet. Yani mesela en sık gelen çocuk ders çalışmıyor. İyi de çocuk zaten eğlenmek istiyor. En güzel eğlenme yolu da artık sanal alem veya televizyon. Ve de çok çabuk dikkati dağıtan yeni bir uyaranla yeni bir şeyden zevk alma, tatmin olma durumu gerçek olduğu için televizyonda, internette çocuk bunlarla çok muhatap olmak istiyor ve çabuk keyif almak istiyor, çabuk doyum sağlamak istiyor. Bu durumlarda ders gibi de işte cazip olmayan bir şey
çeşitli. Evet, o ciddi ama şimdi çocuk da haklı. Oğlum televizyonu bırak, sen ders çalış. Ya zaten ders çalışma niyeti yoktu. Bir de televizyonu bırakınca iyice sıkıntı oldu.
İşte onun için en güzel şey çocuğu gündüz vaktinde hayatına başka aktiviteler katabilmek lazım. İşte spor olur.
Televizyonu bırak, top oyna.
Evet, gerçi topçu olabilir veya işte daha çok formal bir ortamda tabii ki mahalle saatlerce değil. Yani çocuğun kendi başına televizyon ve internetten daha fazla memnun olabileceği alışkanlıklar kazanmak lazım. İşte top oynama, bunu bir spora yollamak, işte yüzme aktivitesi, bu tür şeyler. Diğer bir şey internete ve diğer işte bağımlılıklar var, işte alkol, madde, sigara, bunların uzak durmasını sağlamak için çocuğun olumsuz şeyler durumu hayır deme kapasitesini arttırmak lazım. Bu anlamda Yeşilay'ın artık yavaş yavaş ilkokullardan hatta anaokulundan başlayan projeleri başladı. Yakında uygulamaya da geçecek. Yani çocuklara en azından bu tür beceri kazandırabilirsek çok iyi. Mesela çocuk yaz dönemi canı sıkılıyor bütün gün evde. Bu çocuğa biz televizyon izleme diyoruz. İşte internete vakit geçirme diyoruz. İşte telefonla oynama diyoruz. Bilgisayar oyunu oynama diyoruz.
Ne yapsın peki?
Ne yapsın? İşte AVM'de gitsin diyor. Bu sefer AVM'de başka
sıkıntı
başlıyor. Onun için çocuklarımıza eğlenceli, arkadaşla vakit geçirebileceği sosyal ortamlar oluşturabilirsek zaten bu bağımlılık en az olur. Ki kendimden yola çıkarak bakıyorum. En azından öyle ya da böyle otobüse giderken evde bir şekilde internete girmek zorundayım. Veya işte merak ediyorum, haber siteleri okuyorum veya oyun oynuyorum. Görüyoruz çok akıllı insanlar otobüste belki adam bir yerde...
Balon patlatıyor.
İşte çeşitli oyunlar oynuyor. Şeker oyunları falan. Herkes anlamıştır. Bu tür oyunlar üzerinden eğleniyor. Biz bunları yok sayarak sadece çocuğumuz üzerinden bakarsak işler yanlış oluyor. Benim vurgum bu nokta olacak. İki, anne baba eve geldiğinde çocuğuyla oynamaktan çok keyif almıyorsa veya öyle bir şey oluyor ki bir şekilde anne baba çocuk beraber vakit geçiremiyorsa ister istemez anne baba internete, televizyona kayıyor. Çocuk da onun rol modeli alacak. Onun için beraber evde de bir şeyler yapabilmek önemli. Sadece dışarıda bir yerde aktivite değil, evin içinde de bir şeyler yapabilmek lazım.
Yalnız bizden önceki nesiller bir psikiyatri uzmanının anne babalara tavsiye olarak bunu dediğini duysalardı. Çocuğunuza söyleyin çıksın top oynasın. Uzun süre insanlar top oynayan çocuğu içeri sokmaya çalışmışlar. Şimdi dışarı çıkarmaya çalışıyoruz.
Muhtemelen alışkanlıklarla alakalı. Şimdi bizden önceki neslin çok fazla televizyon veya işte ne bileyim internet gibi farklı sorunu olmasın. Genelde top üzerinden kavgaydı. Ben hatırlıyorum benim çocukluğum ergenliğim döneminde televizyon ve önce bir de video ve bilgisayar oyunları. Özellikle atarilere gitme işte çeşitli yerlere.
Evet, evet.
Şimdi bunlar aşıldı. İnternet kafeler vardı. Onlar geçildi. Şu anda akıllı telefon üzerinden sürekli bir şeyler oynama ve şu an online oyunlar üzerinden sürekli çocuklar bir şey muhatap olma. Ya bunların sınırı çocuğun hayat kalitesini etkilediğinden başlıyor psikiyatrik açıdan ama bunun yerine bir şey biz sunamıyorsak bu çocuklar bunlarla muhatap olacak. Maalesef şu andaki modern hayatta, modern çağda bu tür sorunlar ve biz bunları yerine bir şey koyabiliyorsak işte o zaman bir şeyler çözülür.
Peki ne zamandan sonra sorun kabul edelim? İşte haber çıkıyor. Kore'de bir vatandaş 40 saat bilgisayarla oynamış sonra ölmüş ekranın başında. Buna kadar mı bekleyeceğiz?
Yok, en basitinden çünkü günlük o eylem işte televizyonu, interneti, bilgisayar oyunu oynamadığı vakit yoksunluk sendromu yaşıyor mu? İşte yerini duramama, huzursuzluk, sürekli onunla meşgul olma, televizyon başında olmadığında veya işte telefon elinde olmadığında, oyun oynamadığında aklı sürekli onunla meşgul işte okula gidiyor. Eve gelip hemen koştur koştur işte oyun oynamak işte 2 saat 3 saat gibi az miktarlarda uyuma. Arkadaşlarına vakit daha önce vakit geçirirken artık onları bırakma, evde vakit geçirme, evden dışarı çıkmama, işte yemeğini işte bilgisayar başında, telefon başında yeme, masaya gelmeme, annesiyle babasıyla çok fazla muhatap olmama gibi durumlarda bunlar başlıyor.
Peki siz ne yapıyorsunuz? Öneriniz ne?
Öncelikle bu var olan şartları ne olduğunu özlemek lazım. Anne babanın çocuğun ruhsal sorunu var mı onları değerlendiriyoruz. Çeşitli psikoterapi yöntemleri var. Bunları yapmak lazım.
Ya azaltarak alıştır.
Tabii alıştır ama çocuğu bir şekilde sağlıklı iletişime kurmak. En önemli şey yani doktor ve terapist eğer çocukla sağlıklı iletişim kuramıyorsa zaten çocuk yine bildiğini yapıyor. Diğer bir yalan çocuğa başka bir şeyden de sen bu kadar zevk alabilirsin mesajını verdik mi? Daha doğrusu böyle bir şey keyif almaya başladı mı çocuk eskisi kadar yapmamaya başlayacak.
Özellikle başarılı olacağı bir husus belki.
Evet o tür şeyler üzerinden ancak öyle kurtulabilirse kurtulur.
Yoksa çağın problemi devam etmeye devam olacak yani.
En önemli şey de aslında koruma. Çocukları daha az muhatap etme.
O çok mümkün değil ama Tayyip Hocam.
İşte az önce dedim hususları biraz daha çocuklarımıza bunları kazandırabilecek gerekirse işte sosyal hayat, sivil toplum kuruluşları, çocuklarla ilgili biraz daha aktivite imkanı işte İstanbul'da kaç tane çocuk oyun oynayabilecek park var. Rahatça, güvenlice.
Tabii canım.
Bunları düşünmek lazım. Onların üzerine başlayan konular.
Problemi büyük düşüneceğiz, büyük çözeceğiz yani.
Yani başka türlü olunca da kısa vadede taşıma suyuyla değirmen dönmüyor.
Peki Tayyip Hocam teşekkür ediyoruz. Böyle çok daldan dala konuştuk. Kafanızı karıştırdık. Belki dikkatinizi dağıttık ama çok sorulan sorular bunlar da o yüzden çözelim istedik kısa vadede. Teşekkür ediyoruz. Tekrar misafir etmek isteriz sizde.
Ben de teşekkür ederim.
Sağ olun.